Ayrım 7. Hapishane Defterleri, Antonio Gramsci, sayfa 69. Yapı ve üst yapı. Ekonomi politiğin eleştirisinin ön sözünde şöyle bir cümle var. İnsanlar yapısal çatışmaların bilincine ideoloji alanında ererler. Bu yargı gnoseoloji, dipnot, bilgi ile ilgili bakımından ele alınmalı, sadece psikoloji ve ahlak bakımından değil. Bundan da hegemonyadaki teori-pratik ilkesinin gnoseolojik bir önemi olduğu ve İliç'in praksis felsefesine büyük teorik katkısını burada aramak gerektiği anlaşılır. İliç, politika öğretisiyle pratiği ilerlettiği ölçüde felsefeyi de ilerletmiş oldu. Bu hegemonya aygıtının kurulması, yeni bir ideolojik alan yarattığı, bilinçlerde ve bilgi yöntemlerinde bir dönüşüm meydana getirdiği ölçüde bir bilgi olgusu, bir felsefe olgusudur. Bunu Croce'nin diliyle şöyle söyleyebiliriz. Yeni bir dünya görüşüne uygun bir ahlak getirildiği zaman bu dünya görüşü de birlikte getirilmiş olur. Yani tam bir felsefe reformu gerçekleştirilmiştir. Yapılar ve üst yapılar bir tarihsel blok oluşturur. Yani üst yapıların karmaşık, çelişik, uyuşmaz bütünü toplumsal üretim ilişkilerinin bütününü yansıtır. Bundan da şu sonucu çıkartırız. Yalnız bütünleyici bir ideoloji sistemi yapıdaki çelişmeyi akılcı bir biçimde yansıtır ve praksisin yıkılması için bir araya gelmiş olan nesnel koşulların varlığını gösterir. İdeoloji bakımından %100 bütünleşmiş bir toplumsal grup meydana gelmişse, bundan yıkılma için %100 ilk belirtilerin bulunduğu anlaşılır. Yani akılcılığın gerçekliği olgularda ve güncel olarak belirmiştir. Düşünüş yapı ile üst yapılar arasındaki zorunlu karşılıklı ilişkilere dayanır. İşte bu da gerçek diyalektik süreçtir. Katarsis terimi. Dipnot. Katarsis, arınma anlamına gelen Yunanca kelime. Katarsis terimi tamamıyla ekonomik ya da bencil, tutkulu safhasından ahlaksal, siyasal safhaya geçişi, yani insanların bilincinde yüksek düzeyde bir işlemle yapının üst yapı haline gelişini anlatmak üzere kullanılır. Bu aynı zamanda nesnelden öznele ya da zorunluluktan özgürlüğe geçişi anlatır. Böylece insanı ezen, kendinde öğüten ve edilgin, pasif duruma getiren ve bir dış kuvvet olan yapı bir özgürlük amacına, yani bir ahlak siyaset şekline dönüşür. Yeni girişimlerin doğurucusu olur. Arınma, katarsis süreci diyalektik gelişmenin çıkardığı sentezler zincirine denk düşer. Dipnot. Bu sürecin arasında sallanıp durduğu iki noktayı hatırlayınız. Hiçbir toplum yerine getirilmesi için zorunlu ve gerekli koşulların bulunmadığı ya da ortaya çıkmak üzere olmadığı zaman bir takım işleri yüklenemez. Hiçbir toplumda kendisinde gizil güç, potansiyel halinde bulunan içeriği ifade etmeden ortadan kalkmaz. Bakınız, ekonomi politiğin eleştirisine katkı. Ön söz. Gramsci'nin notu. Kant'ın numeni. Dipnot. Kant, bilinmeyen kendinde şeyi böyle adlandırır. Ona göre insan şeyleri kendiliklerinde oldukları gibi bilemez. Zihnin öznel yapısı aracılığı ile bilebilir. Ama şeyler yine de vardır. İnsanın bunlar üzerinde doğrudan doğruya hiçbir deneyi olmadığını göstermek için Kant bunlara numenler adını verir. Gerçeğin dış nesnelliği sorunu kendinde şey, chos en soi ve numen kavramıyla bağıntısı içinde ele alınır. Kendinde şeyin Yunan-Hristiyan kültür karışımının ürünü Aristo Saint Thomas olan gerçeğin dış nesnelliği ve gerçekçilik. Dipnot, Gramsci burada Aristo ve Saint Thomas'ın bir anlayışına değinmektedir. Buna göre maddi olan ve duygularımızla tanıdığımız dünya, bunu tanıyan insan zihninden bağımsız bir varlığa sahiptir. Kavramlarından koparılması güç gibi görünmektedir. Bunu kaba maddecilik ile pozitivizmin, yeni kantçılık ile yeni eleştirmecilik, dipnot, Saint Thomas bilimle inanç arasında bir sentez kurmayı denemiştir. Akla uygun bilgilerin içeriğini Aristo'dan almıştı. Okullarının kurulmasına yol açan eğilimde görüyoruz. Eğer gerçeklik bizim kendisini bildiğimiz gibi ise ve de bildiğimiz sürekli olarak değişiyorsa, yani eğer hiçbir felsefe tamamlanmış, olmuş, bitmiş değil de her felsefe tarihçe belirlenmiş ise, gerçekliğin biz değiştikçe nesnel olarak değişeceğini düşünmek güç bir şeydir. Bu güçlük yalnız kamusal düşünüş için değil, bilimsel düşünce için de söz konusudur. Kutsal ailede gerçekliğin bütünüyle olaylarda bulunduğu ve olayların ötesinde hiçbir şey bulunmadığı söylenmiştir. Kuşkusuz bu böyledir ama bunun kanıtlanması kolay değil. Olaylar, fenomens nedir? Kendinde ve kendisiyle var olan bir takım nesnel şeyler, insanın pratik çıkarları, ekonomik yaşamını kurması ve bilimsel ilgileri, yani dünyada bir düzen bulma ve şeyleri sınıflandırma, bu da şu andaki ve gelecekteki pratik çıkarlarla bağıntılı bir zorunluluktur, zorunluluğu nedeniyle ayırt ettiği niteliklerdir. Eğer bu yargı doğru ise, eşyada tanıdığımız kendimizden, ihtiyaçlarımızdan, çıkarlarımızdan başka bir şey olamaz. Yani bilgilerimiz bir takım üst yapılardır ya da tamamlanmamış felsefeler şeklinde bir sav ileri sürülürse, bu bilgilerin ötesinde metafizik bir numen, bir bilinmeyen tanrı, bir bilinmezlik anlamında değil, fakat gerçekliğin somut olarak İzafi bir bilinmezliği anlamında düşünülmelidir. Bu bilinmeyen şeyler insanların fizik, aletler, zihinsel melekeleri daha da mükemmelleştiği gün, yani insanlığın toplumsal ve teknik koşulları ilerleme yönünde değiştiği zaman bilinecektir. Buna göre yapılan şey, geçmişten bugüne gelen bir gelişme sürecine benzeyen bir sürecin sadece zihin işlemiyle geleceğe yansıtılmasıyla ilgili tarihsel bir öngörüdür. Ne olursa olsun, Kant'ı incelemek ve ileriye sürdüğü kavramları tekrar dikkatle gözden geçirmek gereklidir. Tarih ve tarihe karşı. Tarih ve tarihe karşı, antihistoire konusunda sürdürülmekte olan tartışma, geçen yüzyılın sonunda naturalizm ve pozitivizm terimleriyle yapılmış olan ve aslında doğa ve tarih sıçramalarla mı yoksa derece derece gelişen bir evrim ile mi yürüyor sorununu çözümlemek amacını güden tartışmanın, modern felsefe terimleriyle tekrar edilmesinden başka bir şey değildir. Aynı tartışmaya ister doğa bilimleri alanında Cuvier'in öğretisi, dipnot, burada Cuvier'in Lamarck'ın düşüncesine karşı giriştiği polemiğe değiniliyor. Her ne kadar Cuvier, Linne'nin itibari sınıflandırmalarına, sınıflandırmada canlı varlıkların gerçek karakterleri arasında bağıntı kurmaya çalışarak somut bir içerik vermişse de, türlerin değişmezliğini ileri sürmüş ve bunu her zaman savunmuştur. Bu noktada Aristo'nun yolundan giderek açıkça tarihe karşı olanlara katılmıştır. İster felsefe alanında olsun, bunun tartışmasını Hegel'de görüyoruz. Dipnot, burada Hegel'in tarih anlayışı söz konusu edilmekte, sezgi konusu olan romantik, donmuş, mutlak kavramına yönelttiği eleştiriye değinilmektedir. Hegel'e göre kavramlardan başka bilgi yoktur. Kavram da içerik olarak kendi öz gelişmesini, öz tarihini kendinde taşır. Daha önceki kuşaklarda da rastlıyoruz. Bu probleminin tarihi somut ve anlamını belirten bütün görüşleriyle birlikte gözden geçirilirse her zaman güncel olduğu görülür. Çünkü her zaman tutucular ve Jacobenler, dipnot, Jacobenizme, 1789'da Fransa'da kurulan siyasal bir derneğe verilen ad, daha sonraları demokrasi fikrinin ateşli savunucuları için kullanıldı. İlericiler ve gericiler olmuştur. Fakat bence bu tartışmanın teorik anlamı şu noktada toplanır. Bu tartışma her dünya görüşünün kendisine uygun ahlaka, her türlü dışa dönük düşünüşün contemplation eyleme, her felsefenin kendisine bağlı politikaya, mantığa uygun geçiş noktasını işaretler. Özet olarak diyeceğiz ki, bu nokta, dünya görüşünün, dışa dönük düşüncenin, felsefenin, gerçek haline gelişinin belirtisidir. Çünkü bütün bunlar artık dünyayı değiştirmeye, praksisi alt üst etmeye yönelmiştir. Bunun için de denebilir ki, praksis felsefesinin düğüm noktası buradadır. Bu felsefe bu noktada bugüne mal olur, bu noktada tarihsel olarak, yani toplumsal olarak yaşantısını sürdürür. Hem de yalnız bireylerin beyinlerinde değil. Yine bu noktadadır ki, keyfi olmaktan çıkar, zorunlu, rasyonel gerçek olur. Problemi tamamıyla tarihsel açıdan görmek gerekir. Varsın bütün şu niçecilik kuklaları var olan her şeye karşı, bütün uzlaşmacılıklara karşı lafla ayaklansın ve sonunda herkesi tiksindirsinler ve bazı davranışlarında ciddilikten uzaklaşsınlar. Anlaşılır şeydir bu. Ama insan hüküm verirken kuklaları kılavuz edinmemelidir kendine. Yapmacıktan başkaldırma gösterilerine, iradesizce ya da soyutça davranışlara karşı söz ve dış davranışlar bakımından ölçülü olmak zorunluluğunu anlamış olmak gerekir. Ancak insan böylece karakterine ve somut iradesine daha güçlülük kazandırmış olur. Fakat bu bir kuram sorunu değil, bir üslup sorunudur. Dünya görüşünden pratik hareket kuralına geçişin klasik şekli olarak bana öyle geliyor ki, Calvinciliğin kader anlayışından hareket edilerek dünya tarihinin en büyük atılımlarından, dipnot, kapitalizmin doğuşu, burjuva devrimi birine yol açılmıştır. Tıpkı bunun gibi determinizmin bütün öteki şekilleri bazı alanlarda girişim ruhu ve son derecede gergin bir kolektif irade içinde gelişme olanağını buldu. Spekülatif felsefe. Dipnot. Spekülatif felsefe, deneye başvurmaksızın çıkarsanan felsefi önermeler sistemi. Materyalist Felsefe Sözlüğü. Sosyal Yayınlar 1972. Bir yandan bazı felsefe sistemlerinin spekülatif niteliğinin tartışılmasının ve eleştirilmesinin, öte yandan felsefi görüşlerin spekülatif şekillerinin teorik olarak reddedilişinin güçlüğünü gizlememek gerekir. Sorun şudur. 1. Spekülatif öge her felsefede görülür mü? Yani bütün teorik fikir yapılarının sırf böyle olduktan için bürünmesi gereken şekil bu mudur? Yani spekülasyon kelimesi felsefe ve teori ile eş anlamda mıdır? 2. Yoksa tarihsel bir sorun mu ortaya koymak gerekir? Sorun teorik değil de sadece tarihsel midir? Teorik olmak, bütün dünya görüşleri belirli tarihsel bir evreye gelince spekülatif bir şekil alır. Bu da hem vardığı en üst noktanın hem de çözülüşünün başlangıcının oluştuğu anlamına mı gelir? Devletin gelişmesiyle benzerlik ve bağıntı evresinde devlet ekonomik korporatif evreden hegemonya evresine aktif olarak benimseyiş geçer. Denebilir ki her kültürün bir spekülatif ve dinsel safhası vardır ki bu da düşüncelerini yansıttığı toplumsal grubun tam hegemonya safhasına denk düşer. Belki de asıl gerçek hegemonyanın temelden molekül molekül çözülüp dağıldığı evreyle aynı şey olur. Fakat o zaman düşünce sistemi işte kesinlikle bu nedenle çözülmeye tepki olarak dogmatik bir yolda gelişir. Aşkın, transendental bir inanç olur. Bunun için çöküntü dönemi denilen her dönem, ki bunda eski dünyanın çözülüşü başlamıştır, son derece spekülatif ve incelmiş bir düşünce niteliğine bürünür. Bunun içindir ki eleştiri, spekülasyonu pratik eylem aracı olan gerçek siyasal ideolojik hadleri içinde çözümlemelidir. Ama eleştirinin kendisinin de en son doruğunu işaretleyen spekülatif bir evresi vardır. Sorun şudur, varılan bu en yüksek nokta yeni tipten tarihsel evrenin hareket noktası olabilir mi? Bu safhada zorunluluk, özgürlük organik olarak kaynaştığı için artık toplumsal çelişmeler kalmayacak ve tek diyalektik, tarihsel güçlerin değil, ideal diyalektik olarak kavramların diyalektiği olacaktır. Kutsal ailede 18. yüzyıl Fransız materyalizmi ile ilgili parçada praksis felsefesinin doğuşuna yeterince açık bir şekilde değinilmiştir. Dipnot. Metafizik, spekülasyonun kendi çalışmasıyla tamamlanacak olan ve hümanizma ile denk düşen materyalizm karşısında belini bir daha doğrultamayacak kadar çökecektir. Oysa her ne kadar teori alanında Feuerbach hümanizme denk düşen materyalizmi temsil ediyorsa da bunu pratik alanda temsil edenler Fransız ve İngiliz sosyalizmi ve komünizmidir. Felsefe incelemeleri. Edition Socialis, sayfa 110. Bu, spekülatif felsefenin kendi çalışmasıyla mükemmelleşmiş olan bir materyalizm olup, hümanizm ile kaynaşmıştır. İşin doğrusu şu ki, eski materyalizmin bu mükemmelleşmesinden geriye sadece felsefi gerçekçilik kalmıştır. Üzerinde düşünülecek başka nokta. Spekülatif felsefeye göre ruh kavramı aşkın düşünüşe ve kaba materyalizme özgü eski insan doğası kavramının yeniden ortaya sürülmesi olup olmadığını araştırmak ya da başka bir deyimle ruh kavramında spekülasyonun altında gizli olarak bulunan şey eski kutsal ruhtan başka bir şey midir diye sormak gerekir. Eğer bundan başka bir şey yoksa idealizmin özden teolojik olduğu söylenebilir. Bilginin nesnelliği. Katoliklere göre bütün idealist kuramlar bilgimizin nesnelliğinin inkarına ve fikire, esprit, dayanan idealist monizme varır. Bu da monizm olarak maddeye dayanan pozitivist monizme denktir. Bu öğretiye göre dinin temeli olan Tanrı da nesnel olarak bizim dışımızda bir varlığa sahip değildir, zihnin bir yarattığıdır. Bunun için idealizm de materyalizm gibi temelden dine aykırıdır. Dipnot: Rahip Mario Barbera'nın Civiltà Cattolica, Katolik Uygarlığı dergisindeki yazısı, 1 Haziran 1929, Gramsci'nin notu. Praksis felsefesi açısından bilginin nesnelliği sorunu, ekonomi politiğin eleştirisinin ön sözündeki şu cümleden hareket edilerek işlenebilir. İnsanlar üretimle ilgili maddi güçler arasındaki çatışmanın bilincine hukuk, politika, din, güzel sanatlar, felsefe gibi ideoloji şekillerine bakarak varırlar. Fakat böyle bir anlayış maddi üretim güçleriyle üretim ilişkileri arasındaki çatışma ile mi sınırlıdır, metne tam tamına bağlı kalınırsa, yoksa bütün bilinçli bilgilerle mi ilgilidir? İşte üzerinde durulup işlenecek sorun, yalnız bu üst yapıların değeri hakkındaki felsefe öğretisi bütünüyle ele alınarak yapılabilir. Böyle olunca monizm, dipnot, varlıkların temelinde tek bir ilkenin bulunduğunu savunan felsefe öğretisi, dualizmin karşıtı. Terimi de ne anlama gelir? Burada söz konusu olan monizm ya da idealist monizm değildir. Fakat somut tarihsel eylemdeki karşıtların özdeşliği, yani somut anlamıyla tarih, zihin ve ayrılmaz bir şekilde organize olmuş, tarihleşmiş, belirli bir maddeye ve insan tarafından değiştirilen doğaya bağlı insan faaliyetidir. Söz konusu olan eylem, praksis, gelişme felsefesidir. Ama salt eylem değil, tam tersine tamamıyla dünyaya bağlı ve din dışı anlamıyla gerçek eylem felsefesidir. Pragmatizm ve politika. İçinde doğduğu Anglo-Saksonlukla ilgili tarihsel çerçeve göz önünde tutulmadan pragmatizm eleştirilemez gibi görünmektedir. Her felsefenin temelde bir politika, her filozofun da temelde politikacı olduğu doğruysa, bu en kestirme anlamıyla felsefeyi yararlılık açısından kuran pragmatizm içinde o kadar doğrudur. Ama bu, bir hareket olarak Katolik ülkeler için düşünülemez. Buralarda dinle kültür yaşamı Rönesans'tan ve Karşı Reform'dan beri birbirinden ayrılmıştır. Oysa bu Anglo-Sakson ülkeler için rahatlıkla düşünülebilir. Çünkü buralarda din günlük kültür yaşamıyla kaynaşmış olup bürokratik olarak merkezileşmediği gibi düşünsel olarak da dogmalaştırılmamıştır. Herhalde pragmatizm, kilise çevresinin dışında kalır ve kamusal düşünüşten üstün bir halk felsefesi yaratmayı amaçlar. Bu bir felsefe sistemi olmaktan çok doğrudan bir ideoloji partisidir. James'in sergilediği şekliyle pragmatizm ele alınırsa, bir teorinin çeşitli noktalarını tartışmanın en iyi yöntemi, iki olanaktan birinin ya da ötekinin doğru olduğuna göre nasıl bir pratik farklılık ortaya çıkacağını açık bir şekilde saptamakla işe başlamaktır. Pragmatizm felsefesinin siyasal niteliğinin ne olabileceği derhal anlaşılır. İtalyan ya da Alman tipi tek bir filozof pratiğe dolaylı olarak çok kere de bu dolaylılık birçok halkalardan oluşan bir zincirdir, bağlıdır. Pragmatist ise pratiğe hemen bağlanmak ister. Gerçekte böylece ortaya çıkan şudur. İtalyan ya da Alman filozof hemen dolaysız olarak temasa geçtiği, çok kere de amiyane olan gerçekliğe göre hüküm veren pragmatist daha pratiktir. Çünkü öteki filozofun daha üstün bir amacı vardır. Gözlerini daha yukarılara çevirmiştir ve yürürlükteki kültürü daha ileri götürmeye çalışır. Elbette buna çalışıyorsa. Hegel, 19. yüzyıldaki özgürlükçü devrimlerin teorik ön habercisi sayılabilir. Oysa pragmatistler Rotary Club, Rotary tekerlek anlamına, club. Amerika'da 1905'te Paul Harris tarafından kuruldu. Bu kulübe üye olanlar yakalarına yaldızlı bir tekerlek rozeti takarlar. Rotary Club'ın amacı tüccarlar arasında güven, doğruluk ve dayanışma yaratmak diye gösterilmiştir. Dış ülkelerde, özellikle az gelişmiş ülkelerde Amerikan kapitalizmine alet olacak kimseleri örgütler. Hareketini yaratmaktan, tutucu ve gerici hareketleri temize çıkartmaya çalışmaktan başka bir şey yapmış değillerdir. Bunları temize çıkarmakla kalmamış, gerçekleri çarpıtan bir polemikle Hegel ve Prusya Devleti gibi konular üzerinde yanlış yargılar da ileri sürmüşlerdir. Ahlak bilimi. Kant'ın "Öyle hareket et ki tutumun benzeri koşullar içinde bulunan insanlar için bir kural olsun" biçimindeki özdeyişi ilk bakışta göründüğü kadar basit ve açık seçik değil. Benzeri koşullardan ne anlaşılıyor? Hemen o anda içinde hareket edilen koşullar mı, yoksa bilinmesi, eleştiri süzgecinden geçirilmiş, uzun araştırmaları gerektiren karmaşık ve organik genel koşullar mı? Sokrates'in dipnot, burada Sokrates'in şu görüşüne değinilmek isteniliyor: kimse isteyerek kötülük etmez. Ahlak ilkelerine göre ahlak iradesinin temeli zihindedir, bilgeliktedir. Bu anlayışa göre insan yalnız bilgisiz olduğu için kötülük yapar ve eleştirici bilginin araştırılması üstün ahlakın, kısaca ahlakın temelidir. Kant'ın özdeyişine kanıtlanması gerekmeyen açık bir hakikat gözüyle bakılabilir. Çünkü içinde bulunduğu koşullarda herkesin de kendisi gibi yapacağını düşünmeyerek hareket eden birine çok güç rastlanır. Aç adam, aç kalan herkesin de kendisi gibi hırsızlık edeceğini, ihanet ettiği için karısını öldüren biri de aynı durumda başkalarının da böyle yapacağını düşünür. Haklı olduğunu düşünmeden hareket edenler tımarhanelik delilerdir. Bu sorun başka sorunlara bağlı. 1. Her insan kendi yaptıklarını hoş görür. Çünkü herkes gibi hareket etmediği zaman kendi duygularını, kendi yargılarını, kendisini harekete sürükleyen neden ve sonuç zincirini bilir. Oysa iç dünyalarını bilmediği için başkalarına karşı ilkelerinde serttir. 2. Her insan kültürüne göre hareket eder. Yani çevresinin kültürüne uygun olarak ve çevresi de bütün insanlar, yani kendisi gibi düşünenlerdir. Kant'ın özdeyişi tek bir kültürü, tek bir dini ve bütün dünyadaki insanların aynı şekilde duyup düşündüklerini varsaymaktadır. Şu itiraz doğru görünüyor. Benzeri koşullar diye bir şey yoktur. Çünkü bu koşullar arasında bir fiili işleyen adamın kendisi de bireyselliği de vardır. Denebilir ki Kant'ın özdeyişi zamana, aydınlık yüzyılına ve bunun kozmopolit, dipnot, kozmopolit bir ülkeye bağlı olmayan, kendisini dünya vatandaşı sayan karakterine, filozofun eleştirici anlayışına, nihayet kozmopolit bir çevre olarak aydınların felsefesine bağlıdır. Bunun sonucu olarak hareket eden adam, benzeri koşulları kendisinde taşır ya da bunların yaratıcısıdır. Yani bütün insanlar arasında yapılmasını isteyeceği bir örneğe göre ve bunun yerleşmesi için çalıştığı ya da korumak için bozucu güçlere karşı koyduğu bir uygarlık tipine uygun olarak hareket etmelidir. Şüphecilik. Kamuoyunca şüpheciliğe karşı söylenebilecek şey şudur: şüpheci kendisi ile çelişik durumda olmamak için bir bitki gibi yaşamalı, toplum yaşamındaki işlere karışmamalıdır. Eğer şüpheci bir tartışmaya katılırsa karşısındakileri inandırmak olanağı bulunduğuna inanıyor demektir. Bunun için artık şüpheci değildir. Tersine somut, belirli bir düşünceyi, genellikle kötü olan bir düşünceyi benimsemiştir. Bunu tartıştığı kimselere de benimsetmeyi başarabilmesi için bu düşünce dışındaki düşüncelerin hem faydasız hem de daha kötü olduğuna inandırması gerekir. Şüphecilik kaba materyalizme ve pozitivizme bağlanabilir. Bu konuda Roberto Ardigo'nun bir yazısı ilgi çekicidir. Bu parçada Bergson'un iradeciliğini övmek gerektiğini söyler. Ama bu övgünün anlamı nedir? Kendi felsefesinin dünyayı açıklamada güçsüz olduğunu itiraf ederek pratik yaşam için gereken öğeyi bulmak üzere karşıtı olan bir sisteme başvurmak değil midir? Ardigo'nun Scritti Vari, Çeşitli Yazılar, G. Marchesini tarafından bir araya getirilmiş, düzenlenmiş. Floransa Lemonnier 1922 adlı kitaptaki bu yazısı Marx'ın Feuerbach üzerine tezleriyle. Dipnot: Feuerbach üzerine 11 tez Kutsal Aile'nin yayımlanmasından hemen sonra 1845 Mart'ında Brüksel'de yazıldı. Bu tezler Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinde ek olarak alınmıştır. Karşılaştırılırsa Marx'ın kaba materyalizmi nedenli açtığı anlaşılmış olur. 7. ayrımın sonu. Sayfa 80.